Ayrım 11. Kötü Yol, Orhan Kemal. Sayfa 134. Reşat o sıra Anadolu'dan yeni dönmüş arkadaşı Osman'la hoşbeş ediyordu. İstanbul'a genç, güzel, cıvıl cıvıl bir kızla geldiğini duyunca Osman abi şoför Reşat'a bozuldu. "Yo," dedi. "Bu olmadı işte." "Niye Osman abi?" "Niyesi miyesi yok. Bizim işlerde karı kancağa kulak asma. Bu karıyı tez elden sepetle gitsin." Reşat yumruk yemişçesine sarsıldı. "İyi ama aması maması yok. Sen satamıyorsan haber ver. Ben icabına bakarım. Kellesi koltukta insanlarız. Karı kız bize hayır getirmez." Bu sırada çok güzel, dal gibi zarif ama son derece mahzun bir kızın zarif bir tepsiyle getirdiği kahveleri aldılar. Osman'ın Maçka'daki apartmanının salonundaydılar. Reşat'ın genç kıza yiyecek gibi bakması gözünden kaçmayan Osman, kız çekildikten sonra sordu. "Kıza niye öyle yiyecek gibi baktın?" Reşat güldü. "Çok güzeldi." "Benim üvey kız. Anası hasta. Eşime çok yaradı ama. Bırak. Anasını da kızını da sepetlemek için fırsat kolluyorum. En temizi gebermeleri tabii." Reşat şaştı. "Amma yaptın ha, bu kadar güzel kızı." "Güzel kız her zaman bulunur." Seslendi. "Nermin." Billur gibi tertemiz, pırıl pırıl bir ses yanıtladı. "Efendim babacığım." "Su getir." Az sonra bir bardak suyla gelen Nermin, Reşat'ın bakışlarını mıknatısmış gibi üzerine çektikten sonra salonu terk etti. Arka odalardan birinde hasta yatmakta olan annesinin yanına tekrardan döndü. Pek öyle geçkin sayılmayacak anne zarif bir karyolada yatıyordu. Geçkinlik şöyle dursun, hala gençti, güzeldi de. Nermin karyolasının kenarına oturup annesinin çorbasını içirmeye koyuldu. "Ne konuşuyorlar?" Nermin umursamayan bir baş hareketiyle saçını arkaya attı. "Ne bileyim ben." Kadınsa yeni geleni merak etmişti. "Adam nasıl?" "Hangi adam?" "Babanla konuşan." "Yani ne demek istiyorsun? Genç mi, yaşlı mı?" "Genç." "Esmer mi, sarışın mı?" "Kumral." "Yakışıklı mı?" "Aman anne, ne tuhafsın." Kadın bayağı kızdı. "Tuhafım. Çünkü yabancılar beni daima ilgilendirir. Her an polis tarafından basılıp hapishaneyi boylayabiliriz. Ben bugün varsam yarın yokum. Bu serseriler alayının elinde benim gibi senin de oyuncak olmanı istemiyorum." Genç kız sinirli sinirli, "Sen olmasan," dedi. "Ah sen olmasan anne." "Ne yapardın?" "Bilmiyor musun yapacağımı?" "Ne?" "Polise, telefona, hiç şüphen olmasın." Hasta kadının aklı gitti. "Duymasınlar, duymasınlar sakın Nermin. Vallahi temizlerler seni." Bu sırada telefon çalmaya başladı. Nermin yerinden fırlarken Osman koşarak geldi ve masa üzerinde duran telefonun kulaklığını aldı. "Alo, sen misin Muharrem?" "Benim patron." Kara yağız, uzun boylu, geniş omuzlu biriydi. Eroin paketleriyle kaçak eşya sandıklarının bulunduğu mahzenden telefon ediyordu. "Evet, mallar geldi." "Çek mi?" "Çeki aynı yerden yarın akşam Nermin gidip alacak." "Peki deponun anahtarlarını da o zaman veririm." Osman kulaklığı yerine bıraktı, Nermin'e döndü. "Yarın akşam geçenki yerden gene çeklerle anahtarları alacaksın." Nermin biraz da sertçe, "Gene ben mi?" dedi. Osman parladı. "Kim ya?" Hasta kadın kızını dürttü. "Nermin." Osman gene de korkunç bir küfürden sonra odadan çıktı. Nermin, "Korkuyorum," dedi. "Yakalanıp suç ortağı sayılmaktan korkuyorum. Ben daha çocuğum. Ne diye hapishanelere düşecekmişim?" Tombul kolunu annesinin karyola demirine dayadı. Başını koluna indirip içini çeke çeke ağlamaya başladı. Hasta anne kızını nasıl da üzüldüğünü görüyor, içinden kanlar gidiyordu ama ne yapabilirdi? Yıllar önce zavallı kocasına oynadığı oyundan bin pişmandı. Pişmanlıksa para etmiyordu artık. İş işten geçmişti. 10 yıl önce şimdi 4. katında oturdukları Maçka'daki bu apartmanın o zamanki sahibi İhsan Bey'in karısı, kocası tarafından üzerine titrenen çok güzel bir kadındı. İhsan Bey 45'inde aldığı bu güzel kadına yemez yedirir, giymez giydirir. Bütün isteklerini o daha ağzını açmadan, bakışlarından keşfederek hemen yerine getirirdi. Hele ona bir de Çiğdem gibi kız doğurunca kocasının yanındaki değeri büsbütün artmıştı. Aradan yıllar geçip Nermin 9'a, İhsan Bey de 54'e basınca 27 yaşın çılgınlıkları içindeki kadın ateşli gecelerinde ona aynı ateşle karşılık verebilecek genç birini adeta aradı. Bu şimdiki kocası o zamanlar İhsan Bey'in İstanbul'daki çeşitli eğlence yerlerinden birinde bar fedaisi, kara kaş, kara gözlü, güçlü kuvvetli bir erkekti. Kadın evlerine sık sık girip çıkan bu adamla çabucak anlaştı. Başladılar İhsan Bey'in ayağını almaya. Karanlık ruhlu Osman, genç kadını aşk oyunlarıyla çıldırtıp onu kendine her gün biraz daha bağlıyordu. Artık İhsan Bey'in aradan çıkması gerekmeye başlamıştı. Derken bu bir gaye oldu. Bu gayeye ulaşmanın yoluysa bir suretle oradan çıkartmaktı onu. Bu da her türlü karanlık işleri şaşılacak bir ustalıkla başarı veren Osman için mesele değildi. Adamı aradan çıkaracaktı ama şartı vardı. Kadın ona bir senet verecekti. Bu senet, kocasını kendisinin öldürdüğüne dair Osman'a yazılmış bir mektup olacaktı. Şayet günün birinde kadın kalleşlik ederse mektup bir silah olarak kullanılacaktı. Aşık deliler, çılgınlar gibi aşık kadın, sevgilisinin istediği mektubu tereddütsüz yazıverdi. Artık Osman'ın elinde tam bir oyuncaktı. İhsan Bey bir gece bir sokakta meçhul bir taksinin çarpmasıyla öldü. Yerde cansız yatan kanlı ceset ancak sabaha karşı bir suççu tarafından polise haber verildiyse de kazayı yapan araba hiçbir zaman bulunamadı. Adamın aşırı alkollü bir kazaya uğradığı sanıldı. Osman hiçbir zaman ekini belli etmedi. Veli nimetinin ölümüne herkesten çok yandı. Geride bıraktığı kızıyla gözleri yaşlı karısını teselli de elbet ona düşüyordu. Çevre bu hakikatli adamı takdir ediyordu. O da görünüşte buna fazlasıyla layıktı doğrucası. Efendisinden kalan eğlence yerlerinin idaresini eline öyle bir almıştı ki, efendisinin zamanından çok daha fazla kâr getiriyordu. Kadınla senesine kalmadan evlendikleri zaman kimse şaşmadı. En doğru, en uygun, en yerinde davranıştı. Bir dahaki seneye apartman, eğlence yerlerinin mülkiyeti Osman'a geçti. Korkunç bir uçarı ve büyük çapta bir kumarbaz olan Osman, kadının kocasından kalan apartmanını, sonra eğlence yerlerini baş döndürücü bir hızla kumara verdi. Şimdi içinde oturdukları apartman da ötekiler gibi satıldı. Dördüncü katta kiracıydılar artık. Nermin annesinin bu serüvenini bilmez. Sanır ki babası Tonton, babası meçhul bir taksinin çarpmasıyla ölmüş, annesi üvey babasına usulüyle varmıştır. Üvey babasının elinde annesinden alınmış bir mektubun bulunduğunu da bilmediği için sık sık onu polise haber vermekten söz açar. Nermin annesinin karyolası kenarından kalkıp kendi odasına geçti. Mavi tül perdelerle zarif bir odaydı. Küçük şık bir ceviz karyola, zarif bir komodin, kristal bir ayna, manikür takımı, duvarlarda genç kız kalplerinde yaşayan yerli yabancı sinema artistlerinin fotoğrafları. Kendini karyolasına yüzü koyun attı. Sevmiyordu. Sevemiyordu bu yaşayış biçimini. Şuradan buradan bir takım çekler niçin alınıyordu? Alınması ticari bir işlem sonucu ise neden babalığı gidip bizzat almıyordu da onu araya koyuyordu? Babalığının yasak şeyler kaçakçılığı yapmakta olduğunu açık açık bilmese bile seziyordu. Gene seziyordu ki polisten kaçmak, rahat çalışabilmek için babalığı onu kullanıyordu. Bu kullanılış Nermin'i yiyip bitiriyordu. Geceleri, çoğu geceleri sıçrayıp uyanıyordu uykusundan. Bir takım düşler, düşlerinde polis cipleri, polis tabancalarının korkunçluğu, hapishane, hapishanenin demir parmaklıkları. Annesi. Ah annesi olmasaydı. Annesi olmasa ikide bir de aman Nermin sakın ağlarıyla durdurup önlemese, geniş omuzları, kalın siyah kaşları, çok kuvvetli yumruklarından nefret ettiği üvey babasını hiç ama hiç acımadan polise haber veriverirdi. Veriverirdi ama bu da pek kolay olmazdı. Çünkü irili ufaklı, kadınlı erkekli, çocuklu takipçiler tarafından takip altında olduğunu da bilmiyor değildi. En çok da şuraya buraya bir takım çekler verir, paralar alıp gelirken onun dışında takip edilmiyordu. Elindeki paketlerle bir gün polise gidecek olursa hain adamın annesini tereddütsüz öldüreceğini biliyordu. İçini acı acı çekerek karyoladan kalktı. Ayna karşısına geçti. Sırtındakileri isteksizlikle attı. Bu şartlar altında hayattan ne bekleyebilirdi? sokağa her çıkışta peşine takılan, kulağına tatlı, çok tatlı şeyler fısıldayan gençlerden biriyle niçin mesut olmasındı? Ama olamayacağını biliyordu. Nihayet bir kaçakçının kızıydı. Babası onu kızının sevdiğine vermezdi ki. Bir takım hesaplar, kitaplar. Ne sıkıcı, ne dayanılmaz bir yaşayıştı bu. Kim bilir, üvey babası belki de kendi suç ortaklarından birine vermeyi düşünüyordu. O zaman sonunun annesi gibi olacağına şüphe mi vardı? Aynadaki hayaline hayranlıkla baktı. Pembe ipek süt yeneni kuvvetle geren göğüsler, zarif boyun, iri siyah gözler, ufacık burun. Sokakta ardına takılıp kulağına tatlı şeyler fısıldayanlardan en çok hoşuna gidene, en layınına niçin vermemeliydi bunları? Mavi kısacık geceliğini sırtına geçirirken kaç vakittir kurduğu hayallere gene daldı. Uzun boylu, geniş omuzlu, yakışıklı ama daha çok her bakımdan erkek bir sevgilisi olsa. Nermin için gözünü budaktan sakınmasa. Deliler, çılgınlar gibi sevişseler. Ona içinde bulunduğu zor şartları anlatsa. Uslu uslu dinlese. Ne yapılması gerektiğine karar verseler. Çete, dolayısıyla üvey babası cezasını bulsa. Nermin de Mert sevgilisiyle evlenip Anadolu'ya, Anadolu'daki uzak bir yerlere çekilip gitse. O uzak yerler bir deniz kıyısı da olabilir, dağ başında ağaçlık bir yerde. Geceleri sıcak odalarında birbirlerine sarılarak kendini yerden yere çarpan korkunç fırtınayı ya da aç kalmış kurt sürülerinin lapa lapa yağan karların savrulduğu, ıpıssız dağ başı gecelerini, ürperten ulumalarını dinleseler. Bir romanda mı okumuştu yoksa bir filmde mi görmüştü bunları? Bilmiyor şu an ama roman ya da film fark etmiyordu. Çoğu geceler gibi o geceyi de lapa lapa karların savrulduğu kurt ulumaları yüklü geceleri ve vefalı sevgilisinin kuvvetli kollarını düşünerek, içinde çalkalanan aydınlık denizlerin heyecanlarını duyarak geçirdi. Hatta bir ara güçlü kollarıyla onu sımsıkı saran, kemiklerini çatırdatan bir de sevgili gördü düşündü. Nerede, nasıl tanıştıklarını anlamamıştı ama bir sevgiliydi işte. Tam istediği. Onu üvey babasının elinden kurtarıp uzaklara, çok uzaklara kaçırıyor. Kaçırıldığı bu yer dağlar arasında bir köydür. Küçücük bir evleri var. Perdelerini renkli ipliklerle kendisinin işlediği, renkli türkülerinin Anadolu oyalarını hatırlattığı, havasında sağlık uçuşan köyün evi, evin odası, odanın içinde kendisi ve o. Gözlerinde incileşen yaşları ufacık elinin tersiyle silerek karyoladan indi. Tam ayna karşısına geçmişti ki, aynada arka pencerenin aralık tülünden içerisini gözlemekte olan akşamki misafirin kara kaş, kara gözleri, sarılı pırıl pırıl saçlarıyla karşılaşınca irkildi. Sertçe döndü. Yılışık adam çekilmeyi olsun aklına getirmeden perde aralığında ısrarla duruyor, 40 yıllık tanış ya da teklifsiz bir yakınıymışçasına bakıyordu. Kapıya hırsla gitti, açtı, dışarı çıktı. Ne var, ne istiyorsun? Pişkin şoför Reşat, günaydın küçük hanım, dedi. Nermin şaşırmıştı. Evet, yakışıklı bir erkekti ama o, erkeğin böylesini değil, ağırbaşlı, daha çok da haysiyetlisini severdi. Hem ne diye gözetlemişti onu sanki. Günaydın ama, dedi. Beni niçin gözetliyordunuz? Reşat hep o teklifsizlikle az daha sokuldu. Bilmiyor musunuz? Genç kız şaşaladı. Neyi? Harikulade güzel olduğunuzu. Bu ne küstahlıktı ya Rabbi. Geceyi aynı çatı altında mı geçirmişlerdi yoksa? Geçirdilerse niçin? Üvey babasının ahbabı olması burada gecelemesi için yeter bir neden miydi? Geceyi burada mı geçirdin? Evet, hep sizi düşünerek. Tuhaf, babam nerede? Erkenden gitti. Ne demek istiyorsunuz? Anneniz de henüz uyuyorlar. Nermin sinirden titreyerek bağırdı. Yani ne demek istiyorsunuz diyorum size. Yılışık adam ciddileşti. Bağırmayın küçük hanım, beni arzu etmiyorsanız. Rica ederim saçmalamayın, çekilin buradan sabah sabah. Gene zarif bir reverans. Emredersiniz. Çevik adımlarla uzaklaştı. Geceyi geçirdiği, bundan böyle de gerektiği zaman geçirebileceği salon üzerinde, Osman'a ait ev halkının girmesi yasak edilmiş küçük odaya geçti. Bu oda Osmanlı çok yakınlarının gerektiği zaman kullandıkları bir odaydı. Bir birçok anahtarı vardı. Osman birini saklamak gerektiği zaman bu odaya karısından, kızından bile gizli birilerini saklardı. Bir zaman için. Dışarısıyla ilintisi vardı. Sıkışınca karyola altındaki kalın, sağlam, ucu çengelli halısı kullanarak sokağa ulaşmak mümkündü. Şoför Reşat, akşam Osman'ın kız üzerine söylediklerinden cesaret alarak onu perde arasından dikizlemişti. Hiç sevmiyordu bu kızı Osman. Fırsatını getirirse öldürmekten bile çekinmeyeceğini açık açık söylemiş. Şayet kızın gönlüne girer de onu zararsız hale getirebilirse memnun olacağını ima etmişti. Ötekini sat gitsin demişti. Mektep çocukları gibi tutulup aşık olacak değilsin ya. Amasya'nın bardağı bunlar oğlum. Sat onu. Tezgaha daha işe yarayanı koy koyabilirsen. Çünkü Deyus'un kızından çok çekiniyorum. Bakışı düşmanca. Düşman bakışlı insanlarla aynı çatı altında yaşayamam. Elleri arkasında odanın içinde ağır ağır dolaşıyordu. Tuhaf, hem de çok tuhaftı. Şimdiye kadar bir kıza asılsın da terslensin. Hayretti, şaşıyordu. Reşat ve kadınlar. Kadınlar, hele güzel kızlar. Yoksa kızın bir sevdiği mi vardı? Varsa, yani üvey babasından gizli bir sevdiği varsa, ayırtmak kolaydı be. Osman abiye bir kamış, ertesi gün oğlan toz. Karyolanın kenarına oturdu. Bir sigara yaktı. Tozdu tabii. Bir şey değil. Nurhan'ı unutabilmesi için böylesine güzel bir yenisine ihtiyacı vardı. Şoför Reşat'tı o. Aynı çatı altında yaşadığı bir kızı avucunun içine alamayacak, üstelik terslenecekti ha. Karyolanın kenarından kalktı. Pencereye gitti. Dışarılara baktı. Pencere, yüksek apartmanların sırtlarını döndükleri tenha bir çöplüğe bakıyordu. Tadipte bir balkon. Osman'ın akşam sözünü ettiği balkon olmalıydı. Gerektiği zaman kancalı iple bu balkona sarkmak, oradan da tabanları kaldırmak gerçekten de mümkündü. Güldü. İster misin Reşat diye geçirdi. Balkonlu katın güzel bir kız ya da genç, cıvıl cıvıl bir kadını olsun. Sen aşağıya sarkıttığın sıra o da balkona çıkmış bulunsun. Ondan sonra hem canım bu ip, pencereden balkona sarkma tekniği belki de böyle bir zamparalık için işime neden yaramasın? Birden inanılmayacak bir şey, fevkalade nefis bir sarışın balkona çıkmış, ipe yıkanmış iç çamaşırları sermeye başlamıştı. Reşat hemen heyecanlanarak, hadi gene düştün dört ayağının üstüne diye geçirdi ve elinde olmayarak sigarasını düşürdü. Sigara sarışın genç kadının omuzuna çarpıp bahçeye sıçradı. Genç kadın güzel gözleriyle yukarıya baktı. Reşat zarif bir baş selamından sonra affedersiniz dedi. Çok affedersiniz. Genç kadın gülüverdi. Mesele kalmadığını anlayan Reşat hemen ekledi. Sigaram omzunuzu yaktı mı? Her şeyi anlayan sarışın yo dedi. Aman öyle söyleyin çok üzülürdüm. Öyle mi efendim? Şerefsizim ki. Ha bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Gece kulağıma harikulade bir ses ilişti yoksa... Aman efendim sesim pek öyle. Rica ederim tevazuyu bırakın. Hiç mütevazı değilimdir. Siz bu odaya yeni mi geldiniz? Bu akşamdan beri ama her akşam burada kalıp... Evet, akşamları iple çekeceğim. Niçin? Lütfeder belki gene şarkı söylersiniz diye. Taş tam da yediğine konmuştu. Reşat böyle sanmıştı ama kadın için hava hoştu. Akşamları uçuşa gidiyordu nasıl olsa. Bir kat üstünde oturan, ona hayranlığını hemencecik fazlasıyla belirten yeni bir zamparadan ne çıkacaktı? Gıdıklamak için çok şakacısınız, dedi. Reşat şımardı. O kadar mı? Yakışıklı da tabii canım. Siz? Bilmem, çok güzelsin. Katıla katıla gülen kadın, belki ama, dedi. Biraz çabuk olmadı mı bu? Ne? Aşk ilanı. Geç bile kaldık. Fırsat olsa gene sesinizi dinlerken hislerimden bahsederdim. Orada sizden başka kim var? Hiç kimse. Sahi mi? Vallahi. Peki. Sizinle? Evet. Nerede? Ne zaman? Sırtını dönmüş dev apartmanlardan birinin arka penceresinden birden suratsız, öfkeli bir koca karı. Reşatlı sarışın kadın da ürkerek içeri çekildiler. çekildiler ya, Reşat memnundu bu başlangıçtan. Yeni bir sigara yaktı. Aklına Nurhan geldi. Bu geceyi onsuz dışarıda geçirişine ne demişti acaba? Odanın içinde dolaşmaya başladı. Ne derse desindi. Osman abinin tembihine uyacak, bundan böyle onu bırakacaktı. Ne gereği vardı? Tavlanmış. Dilendiği gibi örselenmiş. Şimdi de kaldırılıp atılacaktı. Atılınca ne yerde mi kalacaktı? Ne münasebet. Elbet biri alacaktı yerden. Böyle böyle ya tarihi yardım edip yükselecek ya da elden ele dolaşarak adam sende diye geçirdi. Açsın gözünü düşmesin. Genç, güzel, cıvıl cıvıl. Dünyada enayi mi yok? Tavlasın, baksın rahatına. Öyle de böyle de bu dünya fani. Nasıl olsa toprağa gideceğiz. Ha apartmandan gitmişsin, ha kenar mahalle barakasından. Elinin bir hareketiyle düşüncelerini sanki kovdu. Sonra Nermin'i düşündü. Osman abi, Nermin'i ona seve seve vermek isterdi. Ama Reşat için bir kadının tapusunu çıkartmak diye bir şey yoktu. İşi mi yoktu be? Bu dünyayı güzel sevmek için gelmişti o. Yaşlanan, çirkinleşenlerin kahrını çekmek için değil. Şimdilik Nermin işine yarardı. Hatta yıllarca. Ondan sonrasına Allah kerim. Kerim ya, tuhaf değil mi? Kız yanaşmamıştı. Evet biliyordu, yanaşmayan karı olmazdı. Tarzını keşfedip ona göre manevra yapmak şartıyla. Bir şeyler düşünecekti elbette. Bana Reşat derler. Osman abi, madem bana vermek taraflısı, ne yapar yapar tavlarım. Odanın içinde uzun uzun dolaşırken aklına gene Nurhan geldi. Kız, hayır kadın da artık, bekler, bekler, ümidini keser, ondan sonra da alırdı voltasını. Abi çıkıp gelse bile, İstanbul'du burası, kim kime? Sonra ne? Nasıl olsa etekleri havalanmış bir kız. O olmazsa bir başkası, bir başkası olmazsa daha bir başkası. Baştan çıkarmayacak mıydı? Bu baştan çıkarma sözünü de anlamıyordu bir türlü. Kim kimi baştan çıkarıyordu? Gönlü olmasa ne diye ardına takılsın? Suç bir parçada kadınlarda, kızlarda değil miydi? Sigarasından geniş bir duman aldı. Dumanı tavana üfledi. Vız gelirdi dünya. Ne Nurhan ne de ağabeyi İhsan. Şimdi Nermin'le sarışını düşünüyordu. Sarışın elde bir, iş Nermin'de. O da terslediği yanaşmadığı için. Yanaşsa zihrini yitirecek, koklandıktan sonra kaldırılıp atılacaktı. Birden kafasına İhsan düştü adeta. Durdu. Peki ama ne münasebet, ne işi vardı İhsan'ın? Oralar nere, İstanbul neresi? Bir gün karşısına çıkıverse, kardeşini sorsa, sorarsa sorsun dedi sesli sesli. Bana ne? Benim haberim mi var? Azgın kaltak atlamış gelmiş İstanbul'a. Sinema delisi. Beni banıp getirdiğimi kim gördü? Karşısında İhsan varmış gibi başladı. Bana ne arkadaş senin kız kardeşinden? Ne demek bana ne sen kaçırmışsın? Yalan. Kim söylüyor? Kız mektupta öyle yazmış. Halt etmiş. Kaçır dedi. Kaçırmadım. Kalkmış gelmişse arkamdan. Bana ne? Ya öyle mi? Hayır akşam. İhsan'ın öfkeli erkek yüzü yeniden geçti kafasından. 11. ayrımın sonu sayfa 146.